Ayrım 4, sıfıra bir kala, Ken Follett, sayfa 45, saat 7.30. Roket 207 metre şehir evinden daha yüksek, rampadaki ağırlığı 32 ton. Aslında ağırlığın büyük kısmı yakıt, uydunun kendisi 60 santim uzunluğunda, ağırlığı da 9 kilo sadece. Gölge 8. cadde boyunca çeyrek mil kadar izlemişti Luke'u. Ortalık iyice aydınlanmıştı artık. Caddenin kalabalık olmasına karşın Luke köşe başlarında otobüs duraklarında toplaşan kalabalıkların üzerinden inip kalkan gri fötür şapkayı kolayca izleyebiliyordu. Ancak Pennsylvania bulvarına geçince gözden kayboldu. Hayal mi görüyorum acaba diye yeniden sordu kendi kendine. Her şeyin gerçek olabileceği bir dünyaya açmıştı gözlerini şaşkın şaşkın. İzlendiği düşüncesinin de aslı astarı yoktu ola ki. Öyle düşünüyordu ama gene de ciddi sayılmazdı bu konuda. Nitekim bir dakika geçti geçmedi, aradan bir pastaneden çıkan zeytin trençkotlu adamı yeniden gördü. "Toa Encore" diye fısıldadı, "gene mi sen?" Birden durup dururken ağzından niçin Fransızca sözler çıktığını düşündü. Sonra bunun üzerinde durmadı. Daha önemli sorunlar vardı kafasında. Kuşkusu kalmamıştı. İki kişi tarafından ayarlanmış bir şekilde izleniyordu. Profesyonel oldukları kesindi. Neydi bunun anlamı? Fötür şapkalı adamla trençkotlu adam polis olabilirdi. Belki de bir suç işlemişti. Sarhoşken birini öldürmüş olabilir miydi acaba? Onun gibi Berduş'un casuslukla ne ilgisi olabilirdi ki? Peşindekiler ister KGB ister CIA ajanı olsun, yıllar önce terk etmiş olduğu bir karısı vardı belki de, şimdi onu boşamak isteyen. Nasıl yaşadığı konusunda bilgi edinmek için özel dedektifler tutmuş, onu izletiyor olabilirlerdi. Fransız da olabilirdi hani. Bu şıkların hiçbiri pek çekici gelmiyordu ya, gene de rahatlamış hissetti kendisini. Onun kim olduğunu biliyorlardı herhalde. Bir şeyler bilmeseler peşinde ne işleri vardı? En azından kendinden daha çok şey biliyor olmalılardı. İzleyenleri ayırmaya karar vermişti. İlkin adamların gencini seçti. Bir tütün dükkanına dalıp cebinde çaldığı meteliklerin geri kalanı ile bir paket palmal aldı. Dışarı çıktığında trençkotlu yok olmuş, yerini gene fötür şapkalı almıştı. Apartman bloğunun köşesine kadar yürüyüp köşeyi döndü. Kaldırım kenarına bir Coca-Cola kamyonu park etmişti. Şoför kasaları boşaltıyor ve yol kenarındaki ufak lokantaya taşıyordu. Luke yola inip kamyonun öteki yanına yürüdü. Köşeden gelen kimsenin onu görmesine olanak yoktu. Bir dakika sonra fötür şapkalının acele acele yürüyerek geldiğini gördü. Kapı aralarına pencerelerden içeri bakıyor, Luke'u arıyordu. Luke kendini yere atıp kamyonun altına yuvarlandı. Yer hizasından baktığında onu izleyen adamın blue jean pantolonu ile kahverengi ceketini gördü. Luke ortadan yok olduğundan adam telaş içinde hızlı hızlı yürüyordu. Derken geri döndü, lokantaya girdi, bir dakika sonra çıktı. Kamyonun çevresini dolaştı, kaldırıma geri geldi, yoluna devam etti. Bir süre sonra da koşmaya başladı. Luke'un hoşuna gitmişti bu iş. Bu oyunu nereden öğrendiğini anımsamıyordu ama becermiş olması sevindirmişti onu. Kamyonun önüne doğru sürünerek ilerledi ve ayağı sıçradı. Tamponun yanında etrafına bakındı, fötür şapka hızlı hızlı uzaklaşıyordu. Luke trotuarı geçti, köşeyi döndü, bir elektrikçi dükkanının kapısı önünde durdu. 80 papellik bir pikaba bakarak sigara paketini açıp içinden bir sigara çıkardı, gözünü caddeden ayırmadan bekledi. Trençkotlu görünmüştü. Uzun boyluydu, hemen hemen Luke boyunda, atletik yapılıydı. Ancak ondan 10 yaş daha genç duruyordu. Yüzünde telaş izleri okunuyordu. Luke'un sezgisi adamın o kadar deneyimli olmadığını gösteriyordu. Luke'u görünce irkildi, Luke ona doğru yürüdü. Adam ötelere bakıyor, yürümesine devam ediyordu. Luke'u geçmek için trotuarın ucundan gidiyordu. Sanki herkes gibi o da serseriye bulaşmak istemiyormuş gibiydi. Luke yoluna çıktı, sigarayı ağzına sokup ''Ateşin var mı babalık?'' dedi. Trençkotlu ne yapacağını şaşırmıştı. Bir an telaş içinde duraksadı. Luke adamın bir şey demeden basıp gideceğini sandı. Derken ani bir kararla durdu. ''Elbette'' dedi doğal davranmaya çalışarak. Trençkotunun cebinden bir kutu kibrit çıkarıp çaktı. Luke ağzından sigarayı çıkarıp ''Beni tanıyorsun değil mi?'' diye sordu. Genç adam korkmuştu. Almış olduğu eğitimde izlediği kimsenin kendisini sorguya çektiğinde ne yapması gerektiği öğretilmemişti ona. Kibrit yanıp tükeninceye dek afallamış halde Luke'a baka kaldı. Sonra kibriti atıp "Neden bahsediyorsun ahbap?" diye sordu. "Beni izliyorsun," dedi Luke. "Kim olduğumu bilmen gerek." Trenchcoat'lu saf numarası yapmaya devam ediyordu. "Bir şey mi satıyorsun?" "Satıcı gibi mi giyinmişim?" "Haydi söyle, dalga geçme." "Kimseyi izlemiyorum." "Bir saattir peşimdesin, yolumu kaybettim." Adam kesin kararını vermişti. "Deli misin nesin?" dedi. Yoluna devam etmek istedi. Luke yanlamasına seyirip önünü kesti. "Müsaadenle," dedi Trenchcoat'lu. Luke adamı bırakmak niyetinde değildi. Trenchcoat'un yakasına yapıştı, vitrine doğru itti, dayadığı cam şangırdadı. Düş kırıklığı ve öfke kudurtmuştu onu. "Tain de merde!" diye bağırdı. Trenchcoat'lu Luke'dan gençti, daha da formundaydı ama karşı koymuyordu. "Çek şu pis ellerini üstümden," dedi sakin bir sesle. "Seni izlediğim falan yok benim." "Ben kimim?" diye çağırdı Luke. "Söyle bana, ben kimim?" "Ben nereden bileyim?" Luke'u bileklerinden yakalamış, ellerini Trenchcoat'un yakasından kurtarmak istiyordu. Luke yakasını bırakıp bu kez boğazına sarıldı. "Ağzına sıçtırma şimdi bana," diye seslendi nefes nefese. "Neler oluyor, bana söylemek zorundasın." Trenchcoat'lu sükunetini kaybetmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Gırtlağını Luke'un ellerinden kurtarmaya çalışıyordu. Beceremeyince Luke'un kaburgalarına vurmaya başladı. İlk yumruğu acıtmıştı. Luke sancıdan yüzünü buruşturdu ama bırakmıyordu. Gövdesini ona daha yaklaştırdı. Sonraki yumrukları daha hafifleyecekti böylece. Baş parmaklarını hasmının boğazına geçiriyordu, boğdu boğacaktı. Soluğu kesilince adamın gözleri dehşetle doldu. Luke'un arkasında oradan geçmekte olan birinin sesi yükseldi. "Hey, ne oluyor?" Luke birden kendine geldi. Adamı öldürmek üzereydi. Ellerini gevşetti. Ne oluyordu ona? Katil miydi? Trenchcoat'lu Luke'un elinden kurtulmuştu. Luke şiddetli davranışı karşısında şaşakalmıştı. Elleri iki yanına sarktı. Adam korku içinde geri çekilmişti. "Deli serseri," dedi. Gözleri hala dehşetle doluydu. "Öldürecektin beni." "Sadece gerçeği istiyorum, o kadar. Senin bunu bildiğinden eminim." Trenchcoat'lu gırtlağını ovuyordu. "Eşşoğlu eşek," dedi. "Tımarhane kaçkını." Luke'un öfkesi yeniden kabarmaya başlamıştı. "Yalan söylüyorsun." Yeniden adama saldırmaya kalkıştı. Adam tabanları yağladı. Luke ardından koşabilirdi ama durdu. Ne işe yarardı ki? Adamı yakalayınca ne olacaktı? İşkence mi edecekti? Artık iş işten geçmişti. Oradan geçen üç kişi durmuş olayı seyrediyor, şimdi de oldukça geride güvenli bir uzaklıkta Luke'a bakıyorlardı. Bir süre sonra onu izleyen iki kişinin gittiği yolun ters yönünde yürümeye başladı. Şimdi durum eskisinden de beterdi. O şiddetli hamlesi, sonradan da uğradığı yenilgi moralini iyice bozmuştu. Kendisinin kim olduğunu bilen iki kişiyle karşılaşmış, hiçbir şey öğrenememişti. "İyi halt ettin Luke," dedi kendi kendine. "Hiçbir şey elde edemedin." Bir kez daha tek başına kalmıştı. Saat 08. Jüpiter C roketi 4 aşamalıydı. En büyük aşaması Redstone füzesinin yüksek performanslı versiyonuydı. Bu ilk fırlatıcı aşamasıydı. Füzeyi yerin o büyük çekim gücünden kurtarmak gibi dev görevi görecek çok kuvvetli bir motordu. Dr. Billy Josephson gecikiyordu. Annesini kaldırmış, kapitone bir bornoza sarmış, işitme cihazını takmış, mutfağa götürüp eline kahvesini vermişti. 7 yaşındaki oğlunu uyandırmış, altını ıslatmadığı için ona aferin demiş ama gene de duş alması gerektiğini söylemişti. Sonra da mutfağa dönmüştü. Kendisine Becky Ma denilen 70'lik ufak tefek şişman annesi radyoyu sonuna kadar açmıştı. Perry Como "Catch a Falling Star"ı söylüyordu. Billy ekmek dilimlerini tost makinesine soktu, sonra da Becky Ma için masaya tereyağı ile üzüm reçeli koydu. Larry için de bir kaseye mısır gevreği döktü, üzerine bir muz dilimi yerleştirdi, içini de sütle doldurdu. Yer fıstığı ezmeli reçelli bir sandviç yapıp Larry'nin öğle yemeğini sefer tasına koydu. Bir elma, bir çikolata, küçük bir portakal suyu şişesi ekledi. Beslenme paketini, okuma kitabı ile babasının armağanı küçük beyzbol eldivenini okul çantasına yerleştirdi. Radyoda bir röportajcı, roketin fırlatılışını seyre gelen Canaveral burnunda, deniz kenarında biriken meraklılarla röportaj yapıyordu. Larry bağcıkları bağlanmamış ayakkabılarıyla düğmeleri çarpık iliklenmiş gömleği mutfağa geldi. Doktor Billy onun üstünü başını düzeltti, mısır gevreğinden ağzına birkaç kaşık verdi, sonra da yumurtayı yağda pişirmek üzere çırpmaya başladı. Saat 8'i çeyrek geçiyordu. Zaman açığını gidermiş gibiydi. Oğlunu da annesini de çok seviyordu ya, için için onların yükünü üstlendiğine de ayıflanıyordu. Radyo röportajcısı şimdi bir ordu sözcüsüyle konuşuyordu. ''Çevredeki bu meraklı güruh tehlikede değil mi? Ya rokete bir şey olur da plaja gerisin geri çakılırsa?'' ''Böyle bir tehlike söz konusu değil efendim. Rotasından çıkarsa havada patlatılır.''
''Yola çıktıktan sonra nasıl patlatabilirsiniz?''
''Mesafe güvenlik subayının göndereceği bir radyo sinyali ile patlayıcı ateşlenir.''
''Bu olayda kendi başına tehlikeli bir iş olsa gerek. Bir amatör telsizci çıkıp kazara ateşleyemez mi?''
''Mekanizma kod gibi karmaşık bir sinyale tepki gösterir ancak. Bu roketler pahalıya çıkan nesnelerdir. Her türlü riski göze almak zorundayız.'' ''Bugün bir Ozey roketi yapmam gerekiyor. Yoğurt kabını okula götürebilir miyim?'' dediler. ''Olmaz'' dedi annesi. ''Yarısı dolu da.'' ''Bir kap bulmam gerek ama. Bayan Page kızar sonra.'' 7 yaşındaki bir çocuğun sabırsızlığıyla neredeyse ağlayacaktı. ''Kabı ne yapacakmışsınız?'' ''Roket yapılacakmış. Geçen hafta söylemişti.'' Billy içini çekti. ''Larry, bunu geçen hafta bana söyleseydin bir sürü şey bulurdum sana. Kaç kere söyledim, hep son dakikaya bırakırsın her şeyini.'' ''Ne yapacağım şimdi ben?'' ''Ayarlarız, yoğurdu kaseye boşaltırım. Peki nasıl bir kap senin istediğin?'' ''Roket biçiminde olmalı.'' Neşe içinde evlerinden öteberi getirmesini tembih eden öğretmenler, işleri başlarından aşkın annelerin başına ne işler açtığının farkında mı acaba diye düşünüyordu bile. Üç tabağın üçüne de tereyağı sürülmüş, kızarmış ekmek ve yumurta servisi yapmıştı. Ancak kendininkini yiyemedi. Evi dolaştı ve boru şeklinde bir mukavva deterjan kutusu, bir dondurma kutusu, bir de yürek biçiminde çikolata kutusu buldu. Kutuların çoğunun üstünde bu ürünleri kullanan ailelerin resimleri vardı. Genelde güzel bir ev kadını, mutlu bir çocuk, arka planda da sigarasını tüttüren bir baba. Acaba diyordu kendi kendine, başka kadınlar da onun gibi bu tek örnek resimlere kızıyorlar mıdır? Kendisi bu tip bir aile ortamında yaşamamıştı hiç. Babası Dallas'ta yoksul bir terziydi, o daha bebekken ölmüştü. Annesi ise büyük bir yoksulluk içinde 5 çocuk yetiştirmişti. Billy'nin kendisi de Larry daha 2 yaşındayken kocasından boşanmıştı. Annenin dul olduğu, boşanmış olduğu ya da kötü yola düşmüş olduğu erkeksiz nice aile vardı. Ama mısır gevreği kutularında bunlar gösterilmiyordu. Bütün bu kutuları Larry okula götürsün diye bir poşete koydu. ''Yaşa anne, ne kadar kutu bulmuşsun'' dedi. ''Teşekkürler anneciğim.'' Kadıncağızın kahvaltısı soğumuştu ama Larry'nin keyfi yerindeydi. Dışarıda bir korna sesi duyuldu. Billy de gardırop aynasında kendisine son kez çeki düzen verdi. Kıvırcık saçları aceleyle taranmıştı. Geçen gece silmeyi unuttuğu göz kalemi dışında herhangi bir makyajı yoktu. Üzerinde de kendisine bol gelen pembe bir kazak vardı. Ama bütün bunlar ona cinsel çekicilik veriyordu. Arka kapı açıldı, içeri Roy Brodsky girdi. Roy Larry'nin en iyi arkadaşıydı. Neşe içinde selamlaştılar. Birbirlerinden ayrılalı sanki birkaç saat değil, birkaç ay olmuştu. Billy Larry'nin bütün arkadaşlarının erkek olduğunu fark etmişti. Çocuk yuvasında durum değişikti. Orada cinsiyet farkı gözetilmeksizin oğlanlarla kızlar birlikte oynuyorlardı. 5 yaşında ne oluyor, ne gibi bir psikolojik değişim oluyordu da çocuklar kendi cinslerinden kişilere yöneliyorlar diye düşünüyordu bile. Roy'un arkasında babası vardı. Yumuşak, kahverengi gözlü, yakışıklı bir adamdı babası, Harold. Harold Brodsky doldu. Roy'un annesi bir araba kazasında ölmüştü. Harold George Washington Üniversitesi'nde kimya dersi veriyordu. Billy ile Harold çıkıyorlardı. Harold Billy'ye bakıp aman ya Rabbim bu ne güzellik dedi. Billy sırıttı, onu yanağından öptü. Larry gibi Roy'un da elinde içi karton kutu dolu bir poşet vardı. Billy Harold'a sen de benim gibi mutfaktaki bütün kapları boşaltmışsın bakıyorum dedi. Öyle. Küçük mısır gevreği, çikolata, peynir kutuları falan. Ortada da mukavvar rulosu bulunmayan 6 tuvalet kağıdı vardı. Bak hele, tuvalet kağıtları gelmemişti aklıma. Güldü. Bu gece akşam yemeğini biz de yer miydik? Billy şaşırmıştı. Sen mi pişireceksin? Pek sayılmaz. Bayan Riley'e rica ederim. Sonra da ben ısıtırım diye düşünmüştüm. Olur dedi. Billy onun evinde hiç yemek yemiş değildi. Normalde sinemalara, klasik müzik konserlerine, başka üniversite profesörlerinin evindeki kokteyllere gidiyorlardı. Şimdi durup dururken nereden esmişti bu? Roy bu gece kuzenlerinden birinin doğum günü partisine gidecek, gece orada kalacak. Rahat rahat konuşuruz, kimse tedirgin etmez. Pekala dedi Billy düşünceli. Kimseyi tedirgin etmeden herhangi bir restoranda rahat konuşabilirlerdi oysa. Harold'un onu eve davet etmesinin başka bir amacı vardı. Çocuğu dışarıda da olacaktı. Billy onu süzdü. Harold'un ifadesinde saf bir nitelik vardı. Harold Billy'nin neler düşündüğünü biliyordu. Âlâ dedi. Sağ 8 sularında gelir seni alırım. Yürüyün çocuklar. Çocukları arka kapıdan çıkardı. Larry Allah'a ısmarladık demeden gitmişti. Billy biliyordu her şey yolunda demekti. Larry'nin bir sorunu olduğuna ya da hasta yatağa düştüğüne ona sımsıkı sarılırdı. Harold iyi bir adam dedi annesi. Elini çabuk tut da evlen onunla, fikrini değiştirmeden. Değiştirmez, merak etme. Benim de azıcık rolüm olsun bu işte. Billy annesine güldü. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor değil mi? Kocadım ama bunamadım daha. Billy sofrayı kaldırdı, kendi kahvaltısını da çöp kutusuna boca etti. Acele acele kendisinin, Larry'nin ve annesinin yatak çarşaflarını sıyırıp aldı, çamaşır torbasına doldurdu. Beck Ma'ya torbayı göstererek unutma dedi, bütün yapacağın kapı çaldığında şu torbayı çamaşırcıya vermek, tamam mı anne? Kalp ilacım kalmamış dedi annesi. Kahretsin dedi. Annesinin yanında böyle küfretti yenderdi ama öfkesi burnundaydı. Anne, bugün işim başımdan aşkın. Şu Allah'ın belası eczaneye gidecek vaktim yok. Ne yapayım, bitmiş. Becky Ma'nın en sinir tarafı anlayışlı bir anadan hemencecik çaresiz bir çocuk haline dönüşü vermesiydi. Dün söyleyebilirdim bitiyor diye, dün alışverişe çıktı, her gün çıkamam ya. Billy geri alıverdi sözlerini. Kusura bakma anne dedi. Becky Ma Larry gibi sulu gözlüydü. 5 yıl önce üçü birlikte ev kurduklarında Ma Larry'e bakmıştı. Ama şimdi okuldan geldikten sonra 2 saat bile ona bakacak hali yoktu. Harold ile evlendiklerinde Billy işlerin kolaylaşacağını umut ediyordu. Telefon çaldı. Ma'nın omuzlarını sıvazlayıp aizeyi kaldırdı. Eski kocası Baron Rothsen'di. Haftada 2-3 kez Larry'i görmeye gelirdi. Çocuğa cömertçe nafaka veriyordu. Billy bir ara bozuşmuştu onunla ama epey oluyordu. ''Hey Baron, erken kalkmışsın.'' dedi. ''Öyle, Luke'dan haber aldın mı?'' Billy şaşırmıştı. ''Luke, Locus mı? Yakın zamanda mı demek istiyorsun? Hayır, problem mi var?'' ''Olabilir, bilmiyorum.'' Baron ile Luke rakiplerin samimiyetini paylaşırlardı. Gençken ikide bir çekişirlerdi. Darılırlardı birbirlerine ama sonradan barışıverirlerdi. Kolejde savaş boyunca bu böyle gitti. Neler oldu diye sordu biri. Geçen pazartesi bana telefon etti, şaşırmıştım. Ondan pek sık telefon almam da. Bana da etmez dedi biri. Hatırlamaya çalışarak son görüşümden bu yana 2 yıl geçmiş olmalı. Demek 2 yıl geçmişti. Aralarından kara kedi mi geçmişti ne? Herhalde sürekli çalışır olmasından da üzülmüştü. Geçen yaz kendisinden bir not almıştım dedi Baron. Kitaplarımı kız kardeşinin çocuğuna okuyormuş. Baron, The Terrible Twins yani Müthiş İkizler adlı kitabın yazarıydı. Çok satan çocuk kitapları dizisinden çıkmıştı. Komikmiş, hoş bir mektuptu. Peki pazartesi seni niye aramış? Washington'a geleceğini, beni görmek istediğini söylüyordu. Bir şey olduğundan söz ediyordu. Ne olduğunu söyledi mi? Söyledi sayılmaz. Savaşta yaptığımız işlerden falan söz etti. Billy kaygı içinde kaşlarını çattı. Luke ile Baron savaş sırasında Amerikan gizli servisinde çalışmışlardı. Düşman atları arkasında Fransız direnişçilerine yardım etmişlerdi. Ama 1946 yılından bu yana uzun süre geçmişti. Ne demek istedi dersin?
Bilmiyorum, Washington'a geldiğinde bana telefon edeceğini söylemişti. Pazartesi akşamı Carlton Oteli'ne gitmiş, bugün çarşamba hala haber yok. Yatağında da uyumamış dün gece.
Nereden biliyorsun?
Ben sabırsızlanıyor gibi bir ses çıkardı. Billy, sen de Amerikan gizli servisindeydin. Sen olsan bu durumda ne yapardın?
O da hizmetçisinin eline herhalde 5-10 kuruş sıkıştırırdım.
Tabii, bütün gece dışarıda kalıyor ve hala dönmüyor.
Belki de zamparalık peşinde. Olur ya, Billy Graham marihuana içiyordur. Ama sanmıyorum, ne dersin?
Bern haklıydı. Luke'un seks gücü yamandı ama onun aradığı şey aşkta tutkuydu, eş değiştirmek değil. Billy bunu biliyordu. Sanmam, dedi.
Ondan haber alırsan bana telefon ediver, olur mu?
Elbette ederim. Görüşürüz.
Hoşça kal.
Billy telefonu kapattı. Sonra günlük yorucu işlerini unutup mutfak masasına çöktü ve Luke'u düşünmeye başladı.
4. ayrımın sonu. Sayfa 56.